Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, bu güzel iftar saatinde rahmet sofrasında yine çok güzel bir misafirimizle beraberiz. Savaş Şafak Bahçin Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk abi.
Şeref verdiniz, vakit ayırdınız.
Şeref bulduk.
Bugün sizleri bu güzel vakitte dinleyicilerimizle ve izleyicilerimizle
Allah
baş başa bırakacağız.
Allah razı olsun.
Gerçekten sizin bir defa mesela bu Ahmet Avni konukla ilgili çok ciddi bir çalışmanız
kitabımız, var. Kitabımız evet eski baskısı abi.
Bir de Ahmet Amiş Efendi ile ilgili çok güzel çalışmalarınız
evet,
var. Dolayısıyla ben istedim ki bugünkü sohbetimizi Allah önce razı. Ahmet Amiş Efendi'nden başlayalım.
Eyvallah.
Ahmet Amiş Efendi Fatih Türbedarı diye bilinen ve ömrünü türbedarlıkta geçirmiş. Sanıyorum 26 sene mi ne galiba herhalde.
40 40 küsür sene
öyle
ama.
Mi?
Tabii
Daha fazla.
Çok uzun.
Orada hizmet etmiş.
Eyvallah.
Bir gönül sultanı.
Eyvallah.
Ama aynı zamanda melamet meşrebinin en güzide temsilcisi.
Aynen
öyle. Yani melamiye dediğimiz zaman melamet hani velâ yehâfûne levmete laim. Hiç kimsenin kınayıcısından ya da hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan.
Aldırmadan.
Aldırmadan. Dedikoduyu hiç dikkat almadan kim ne demiş, bu ne söylemiş.
Aynen.
Onlar için bir tek Allah'ın kınamasından korkan insanlar.
Aynen.
Ona göre hayatlarını yaşamışlar. Dolayısıyla Ahmet Amiş Efendi bizim dünyamızda, tasavvuf dünyasında müstesna bir kişi.
Kesinlikle.
Bununla ilgili özellikle sohbetleri var. Çok mesela beni çok etkileyen sözleri var. Bir tanesi mesela, alimler doğruyu bilir, arifler yanlışı sezer diyor.
Vay be.
Çok muhteşem bir şey bu.
Müthiş.
Yani alim adam
çok
kafasında
var.
bir sürü bilgiyi taşıyor.
Aynen.
Ama arifin buna ihtiyacı yok. Arif yanlışları sezdirir, hemen bilir.
Aynen. Fıtri seviyede olduğu
tabii,
için o
böyle çok
fıtratına
enteresan
kavuştuğu
bir şey var.
için.
Mesela
Çok var öyle.
günaha düşman olun. Bak günahkara düşman olmayın mesela.
Aynen.
Günahkara eliniz, diliniz eğer
Mesela
yetiyorsa
namazdan ziyade diyor.
Evet.
Namaz
Namaz kılanı
kılanı
severim.
severim diyor.
Dolayısıyla elinizle dilinizle onu ikna edin.
Evet, doğru.
Ama asla günaha düşman olun ama günahkara cephe almayın.
Amin.
Muhteşem böyle tespitleri var.
Müthiş.
Can alıcı cümleleri
Müthiş.
var. O yüzden sizden biraz Ahmet Amiş Efendi'yi dinleyelim.
Eyvallah.
Sonra Ahmet Avni konuğa geçelim.
İnşallah. Şimdi abi Ahmet Amiş Efendi siz tabii benden daha iyi biliyorsunuz da.
Estağfurullah.
Ben bu Ahmet Avni Konuk Hazretleri'nin biyografisini yazarken onu da nereden biliyorum? Ahmet Avni Bey'i nereden bileyim? Çok tanınan birisi değil. Ama benim bağlı olduğum musiki meşk silsilesi Ahmet Avni Bey'e bağlanıyor. O da Zekai Dede Hazretleri'ne, o da İsmail Dede Efendi Hazretleri'ne. Dolayısıyla o vesileyle ismini biliyoruz. Ahmet Avni Bey'in biyografisini hazırlarken tabii şeyi fark ettim.
Yollar kesişiyor.
Hepsi kesişiyor.
Ahmet Avni Efendi ile kesişiyor.
Aynen.
Tabii.
Çünkü bu zatlar öyle zatlar ki abi yani bunların arkadaş çevresi hepsi meşayih.
Ya.
Evliyaullah yani arkadaşları onlar. Şimdi Ahmet Avni Bey de Ahmet Amiş Efendi Hazretleri'ne 5 defa falan ziyarete gitmiş. Şimdi Ahmet Avni Bey un kapanında oturuyor. Posta Telgraf Nezaretinde çalışıyor, hukuk müşaviri. Demek ki Perşembe, Cuma günleri, tatil günleri onun yanına gidiyor. Ve her gittiğinde çok değişik bir insan, çok örnek almamız gereken birisi Ahmet Avni Konuk Hazretleri. Çıkıyor ve o konuşmayı kaydediyor. Halbuki bizde öyle bir şey yoktur. Yani aklımıza kalanı anlatırız.
O,
İleride birilen.
Tam mukayyit.
Aynen.
Tam mukayyit ya.
Hiçbir şey kaçırmaz.
Osmanlı Devleti'nde mukayyitlik varmış. Devlet dairelerinde.
Eyvallah.
Ki Osmanlı'nın arşiv kaydı var ya, sicil kaydı.
Dünyada bir numara.
Dünyada bir numara. Hala
Bir
da
numara.
Aşılmamış.
Aynen.
Dolayısıyla o demek ki hemen
onda da
Ahmet
var.
Avni Konuk.
Mesela ben bu kitabı hazırlarken bu gibi hususiyetleri görünce genelde örnek almaya çalıştım. Gerçekten
Evet.
Değiştirdi beni yani birçok. Neyse. Şimdi Ahmet Amiş Efendi Hazretleri'nin bu 5 sohbeti kaydetmiş hepsi el yazısıyla. Nerede bulunuyor? Abdülbaki Gölpınarlığı'nın metrukatı Konya'da Mevlana Müzesi'ne vakfetmiş. Oradan Ahmet Güner Sayar hocamız, Allah selamet versin, o üçünü yayınlamıştı. Ve ikisini yayınlamış. Üçü diye hatırlıyorum. Bakiyesini de ben latinize ettim. Bu kitaba koydum. Abi şimdi iki adam sohbet ediyor da biz anlayamıyoruz. Şimdi iki veliyi konuşunca Remzi konuşuyorlar. Hatta şuradan göstereyim mi? Yani küçük bir şey. İşte
Evet.
Efendim diyor sizin oralarda hava nasıl diyor mesela Ahmet Avni Konuk'a. Diyor ki Hazret 335 senesi Ağustos Efrenciye'nin 8. ve falan filan Cuma günü kable zuhur, öğle namazından evvel, Hüseyin Avni Bey biraderimiz de 120 yaşını mütecaviz bulunan, 1919 yılında oluyor ve zamanımızda vücudu şerifiyle teberrük olunan insan-ı kamil Fatih Tövbedarı Hacı Ahmet Efendi Hazretleri'nin huzuru şeriflerine gittik diyor. Kimse yoktu. Mübarek elini öptük, önüne oturtup yakına gelmemizi işaret buyurdu. Aşağıdaki mükalemat cereyan etti. Hazret, niçin geldiniz? Maksadınız, emeliniz nedir? Ne istersiniz? Fakir, kendisi yani Ahmet Avni Bey, maksudumuz haktır. Hak var mı? Hak nerede? Fakir, her taraf hakla dolu. Ondan gayri bir şey yok. La mevcuda illa hu. Allah'tan başkası mevcut değil. Gülerek Ahmet Avni Bey, öyle ya, ondan gayri bir şey yok. Sonra fakire hitaben, senin ismin ne? Ahmet Avni. Ahmet Avni Efendi diyor ki, o benim. Ben beraberim. Ahmet benim. Avni'yi sonra getiriverirsin, olur gider. Böyle çok neşeli. İşte nerede oturuyorsun? Un kapanı. Orası çok uzak. Hangi milletlerle görüyorsun? 72 millet falan filan. Böyle uzun hikayeler. Şimdi Ahmet Amiş Efendi Hazretleri kim? Ahmet Amiş Efendi Hazretleri, bir kere Amiş kelimesi Bulgaristan Türklerinde, onların şivesinde amcacık demek. Küçük amca. Niye? Boyu çok kısa Ahmet Amiş Efendi Hazretleri'nin.
Ha, demek ki küçük Hüseyin Efendi gibi.
Aynen, küçük Hüseyin Efendi gibi. Tırnovalı. Tırnova'da abi medrese okuyor, molla oluyor. Sonra civardaki
Tırnova tam hala da bugün değil tam mi? Bir Osmanlı şehri.
Aynen öyledir abi.
Gittim ben.
Çevredeki işte Kadiri Şeyhine gidiyor. Kendine bir mürşit arıyor. Vesaire. Hatta o sırada bağlanıyor galiba Kadiri Şeyhine. Fakat çok ilginç bir şey. Ahmet Siyahettin Gümüşhanevi Hazretleri, İstanbul'daki büyük nakşibüyümüz, ona mektup yazıyor. Abi aralarında hiçbir fiziki münasebet yok. Direkt mektup geliyor, hilafet veriliyor Nakşibendiye'den.
Evet, teberrüki hilafeti var.
Aynen, yani tabii. Aralarında herhangi bir muharefe olmadan, tanışmadan. Ondan sonra komik bir hikaye anlatayım. Bir gün Bektaşi mi olsam diyor, bir Bektaş tekkesine gideyim diyor. Tabii molla kıyafetli, yani sarıklı cübbeli, o dönemde herkes kisvesinden belli yani. Şimdi Bektaş tekkesine gidiyor, bahçede dervişler oturmuşlar, babalar. Bu da yanlarına gidip oturuyor. Tabii onlar garipsiyorlar çünkü alim pek Bektaş tekkesinde olmaz yani, molla falan. Diyor ki, ben diyor dede baba hazretleriyle, şeyh baba hazretleriyle görüşecektim. Diyorlar ki, kardeş diyorlar, biz kaç gündür bekliyoruz. Çilehaneye girdi, çıkmıyor. Sen de bekle diyorlar. Tamam, beklerim. O beklerken çilehanenin kapısı açılıyor. İçeriden şeyh baba diyor ki, burada bir hoca olacak, hoca diyor. Kim o diyor? Nerede diyor? Efendim diyorlar, ha bu var, ufacık bir adam. Gel oğlum buraya diyor. Bunu çilehaneye alıyor, kapıyı kapatıyor. Bu elini öpüyor işte Ahmet Amiş Efendi Hazretleri. Şeyh Baba Hazretleri diyor ki, evladım diyor, bize diyor 3 güne kadar emri hak vaki olacak.
Allah Allah.
Evet. Post diyor, ondan sonra senindir. Diyor ki, efendim ben daha bismillah, daha yeni geldim, ben ne bilirim postu, dostu, yani tarikatı bilmiyorum. Kes lan diyor. Resulullah Efendimizin emri lan diyor. İster kabul et ister etme diyor. Benden söylemesi diyor.
Allah Allah.
Evet. Onun üzerine bir müddet vefat ediyor gerçekten, 3 gün sonra o zat. Postnişin oluyor. Ondan sonra onun medreseden bir arkadaş Ahmet Amiş Efendi Hazretleri'nin Tırnova'ya gelmiş. İşte soruyor, nerede Ahmet Efendi falan. Diyorlar ki, o Bektaşi Tekkesi'nde devam ediyor. Nasıl ya? Lan bir mollanın Bektaşi Tekkesi'nde ne iş var? Vallahi biz de anlamadık ama orada diyorlar. O da onu ziyarete gidiyor tekkeye. Sonra kendisi yokmuş Ahmet Amiş Efendi Hazretleri, bir yere gitmiş. Oradaki dervişlerle konuşuyor. Yeni şeyhiniz nasıl falan. Diyorlar ki, vallahi çok iyi, çok hoş ama bize çok namaz kıldırıyor diyor. Sürekli. Neyse, Ahmet Amiş Efendi Hazretleri sonra aldığı manevi bir işaretle İstanbul'a geliyor. Direkt Fatih Camii'ne geliyor. Fatih Camii'nin tabii haziresinde Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin türbesi. Onun türbedarı varmış, Mehmet Efendi galiba. Onun yanına geliyor, elini öpüyor. Şimdi Fatih türbedarları hep evliyaullah. Büyük zatların türbedarları evliyaullah. O zat da öyleymiş. Ve o zat hemen diyor ki, evladım diyor, hemen Efkaf Nezaretine git. İkinci türbedarlık için dilekçe ver, başvur diyor. Emredersiniz diyor. Bu gidiyor, dilekçesini veriyor. Sonra her gün yine geliyor, yine o zatın yanında oturuyor. Her gün soruyor yalnız o zat. Oğlum senin işler ne oldu? Takip ediyor musun? Git nezarete bak. Bir an önce çıkart atamanı falan. Gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Neyse bir gün geliyor, diyor ki ne oldu oğlum işler? Efendim diyor, bugün atandım diyor. Peki yavrum diyor. Yavrum diyor, şimdi sen buradan çık. Şöyle bir iki saat dolaş, sonra gel diyor. Ne için efendim diyor. Yavrum diyor, artık bizim diyor ecelimiz geldi.
Allah Allah.
Ama diyor ölüm çok acıdır, seyretmesi çok zordur. Sen diyor bir dolaş geldi. Amiş Efendi Hazretleri çıktım diyor, dolaştım geldim, baktım ki o zat-ı şerif oturduğu yerde vefat etmiş.
Allah rahmet eylesin.
Her gün ondan soruyormuş, ondan anladım diyor. Yani neyse, o şekilde türbedar oluyor. Abi genç yaşta türbedar oluyor. Siz de biliyorsunuz, söylediniz. Yani 40 yıl mı 60, inanılmaz bir uzun süre, vefatına kadar. 1920'de vefat etti. Orada türbedarlık yapıyor. Fakat türbedarlığı biz şöyle sanıyoruz. Şimdi bugünkü türbeye baktığımız zaman caminin haziresinde ayrık bir yerde duruyor. E peki Ahmet Amiş Efendi Hazretleri nerede oturuyordu? Yani o türbedar nerede oturuyor? Orada oturmuyor. Türbenin içi değildir. Türbenin tam karşısında hünkâr mahfiline giriş vardır. Ben gittim, onu tespit ettim yani. Çatı izi orada hala duruyor. Orada eskiden bir kulübe var. Daha doğrusu bir küçük mekan yapılmış.
Ya da çatı arası gibi bir yer var ya da.
Şey yok, evet. Hemen türbe, Fatih Sultan Mehmet'in türbesi burası. Hünkâr girişi burası, kapı yani dolayısıyla. Şunun tam karşısında hünkâr mahfiline çatı dayamışlar. Oraya bir cam mekanlı bir yer yapmışlar. Yani orada oturuyor. Şimdi o mekana kimler gelmemiş? Siz de biliyorsunuz. Babanzade Ahmet Naim, işte Ahmet Avni Konuk, Abdülaziz Mecdit Olun, Süheyl Ünver hocamızın babası Mustafa Enver Efendi. Ondan sonra biraz önce okuduk abi. Ne, kimler, kim yok yani? Hasan Basri Çantay. Yani büyük ulemaların gelip gittiği yer. Ahmet Amiş Efendi'den hep istifade etmişler. Ahmet Amiş Efendi Hazretleri'nin devamları arasında askerler de var, bürokratlar da var. Hatta onlarla ilgili bir komik hikaye aklıma geldi. Bir gün bir tane paşa, Osmanlı paşası ziyarete gelmiş. Türbe işte şeyi, Ahmet Amiş Efendi elini öpmüş, oturuyor orada. Sonra ezan okunmuş, öğlen ezanı. Öyle olunca işte dervişler falan da var. Ahmet Amiş Efendi Hazretleri, hadi paşa hazretleri demiş, namaza gidelim. Demiş ki, o da biraz beynamazmış. Demiş, efendim demiş, ben demiş çizmeler falan var demiş. Şimdi onları çıkar, abdest al, sizi geciktirmeyin efendim. Siz buyurun, ben size burada bekleyeyim demiş. Bir şey olmaz, bir şey olmaz ya demiş. Üzerine mesedersin demiş. Şimdi dervişler Allah Allah falan. Neyse abi, gidiyorlar. Paşa o şekilde abdest alıyor. Namazlarını kılıyorlar, geri geliyorlar. Sonra paşa bir süre sonra elini öpüyor, gidiyor. Dervişler diyorlar ki, efendim biz öyle bir fetva bilmiyoruz yani. Siz bu adama çizmelerini meshet, gel. Oğlum diyor, ben bu adama onu demesem bu adam Allah'a secde etmeyecekti. Secdeden en azından istifade etsin, Allah'ın namazını kılsın diye, o farzı ifa etsin diye söyledim. Çok biliyorsunuz melamet meşrep bizzat. Bu arada tabii seyircilerimizi de siz daha biliyorsunuz, bu işin üstadısınız. Ama melamet ile melamiye biraz farklı. Melamiyenin meşrebi evet melamettir ama başka tarikatlardaki dervişlerde de melamet meşrepliler olur. Hatta tabii, mürşitlerinde,
zaten
nakşilerde vardır.
Şimdi siz melamet meşrebi hemen hemen bütün tarikatlarda var. Bu
var.
Niye? Hani ricalun la tülhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Ne ticaret ne de alışverişin Allah'tan alıp koymadığı insan olmak. Dervişi hayatın içinde yaşamak bu.
Halvetler encümen.
Halvetler encümen mesela.
Çok önemli bir
halk tanesi. İçinde ama her zaman hak ile beraber. Hak ile bağı bir an bile koparmadan.
Aynen.
Şimdi bu türbedarlık deyince aklıma bir şey geldi benim.
Evet,
Yavuz türbedarı da böyle. Bir gün sandukasına vuruyor. Sana bir de evliya padişah derler diyor. 16 senedir sana hizmet ediyorum. Hala açlık ve sefalet çekiyorum. Hiç gününü görmedim diyor. Sonra ertesi gün Abdülhamit Han çağırıyor.
O devrin sultanı
tabii,
Abdülhamit Han'mış.
Yani, türbedar diyor, ceddimin kabri münevverlerinde neler oluyor bana anlat. Efendim gayet güzel diyor, her tarafta hanemelleri, leylaklar, ıhlamurlar, mis gibi kokuyor pırıl pırıl. yok evladım dedim diyor. Orada bir şeyler oluyor. Neler oluyor deyince anlamış ki
manevi hallerden
farkında var. Aman efendim demiş, ben bir edepsizlik ettim. Dün sandukasına vurarak böyle böyle söyledim. Hah demiş. Beni sabaha kadar demiş. Ceddim Yavuz beni rahatsız etti demiş. Benim türbedarı görün. Ondan sonra sultan türbedarlarına ki çoğu Evliyaullah'tan gerçekten her yıl kendi cebinden birer kese altın verilmesine Ramazan aylarında bu fermanı da ben gördüm Başbakanlık Arşivinde.
Eyvallah abi.
Abdülhamit Han.
Aynen. Şimdi Ahmet Amiş Efendi Hazretleri'nin çok ilginç keşifleri var. Mesela Rusya'da devrim olacağını önceden söylüyor. Türkiye'nin bir savaşa, çünkü 1920'de vefat etti. İşte 1919 Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı. Mondros 1918'in sonu. Fakat memleketin işgal altında kalmayacağını o zaman söylüyor. Neler olacağını söylüyor. Hatta bu Rusya'daki yeni rejimin bir asır sonra yıkılacağını da söylüyor. Yani hatta şurada abi bazı alıntılar var sohbetlerinden. Okuyayım mı oradan birkaç tane çarpıcı? Şimdi bazı sözleri diyor. Bizim lafımız olduğu zaman sıkılıp kaçandan korkarız buyurdular. Ben de içimden eyvah bizim arkadaş helak oldu diyerek kendisinde böyle bir hal gördüğüm bir arkadaşımı hatırladım. Öyle birisi varmış, Ahmet Amiş Efendi'den pek hoşlanmıyormuş. Ahmet Amiş Efendi hemen korkma. Ona da bir zat tecellisi yapar, kurtarırız buyurdular. Gene bir gün şöyle buyurmuşlar, ellerini göğüslerine vurmuşlar. Demişler ki, bu ismi zikretsinler de aleyhimde bulunsunlar. Resulullah Efendimiz'in ismi olduğu için. Yeter ki ağızlarından o nurlu söz çıksın. Bana düşmanlık etsinler, önemli değil. Sohbet için üç şart vardır. Zaman, mekan, ihvan. Kalp işi tabii. Yine ne diyor? Bu yolun sermayesi kuru muhabbettir. Muhabbetin yaşı da olur mu? Olur ya. Tarikat şeyhlerini görmüyor musun? Şimdi bu o dönemi bilmek lazım. Siz daha iyi biliyorsunuz yine abi. Yani Osmanlı'nın son döneminde tekkelerin bir kısmı tefesuh etmiş. İşte babadan oğula geçiyor. Alınıp satılan şeyhlikler var. Hatta o yüzden biliyorsunuz meclisi meşayih kuruluyor. Yani bu işe bir disiplin verebilmek için. Her köşe başında birisi bir dükkan açıyor. Ehil değil, yetkin değil.
Ama bir de şu var şimdi. Siyasiler çok kurnaz diyorum ben bak savaşçı. Devletin hazinesi onların elinde. Evet. Mühür de onların elinde. Ama onlara sorarsan algı operasyonu öyle güzel yapıyorlar ki devleti kim yıktı? Medreseyle tekke yıktı.
Tabii.
Lan ne zaman medrese ve tekkenin elinde hazinenin tabii, anahtarı geçti? Tabii. Ne zaman mühür onlarda? Esas devleti de yıkan kendileri, hazineyi de yağmalayan kendileri, bugünkü gibi İstanbul'da olan şeyler gibi ama suçu hep meşayihe ya da medreseye yıkıyorlar ama tabii bir çöküş var. Bu çöküşten medresede tekkede nasibini alıyor. Evet. Nasıl alıyor?
Aynen öyle.
Medreselerde beşik ulemalığı medreseleri yıkıyor. Aynen. Yani adam bakıyor
babadan
ki.
Babadan oğla gene.
Ha, devletin müderrisine tanıdığı, bugünün profesörüne tanıdığı imkanlar çok fazla. Adam Gundak'taki torununa mesela icazet veriyor. Bu müderris oldu. Bu yıkıyor şeyi.
Kesinlikle. Ha, yani liyakat de, her yerde.
Ha, tekkelerde evet. De yoldan gelenler değil de belden gelenler muteber addedildiği için yıkılıyor aynen. Tekkeler.
Aynen.
Yani liyakat bir tarafa
aynen.
Ama ya oğula ya da damada verilmiş.
Şimdi devlet katında da öyleydi abi Osmanlı'da.
Tabii. Yani ehliyet var mı? Yani şu. Babadan ola geçmesine mani değil mani ama değil. Yalnız orada aynen. Liyakat esas alınmış. Yani o bakımdan.
Kesinlikle.
Ben onu da öyle söylüyorum. Padişahlar niye babadan ola geçmiş? Ya muhtarlık bile babadan ola geçiyordu. Niye? Muhtar biliyor ki nerede ikametgah ilmi haber var, nerede askerlik kağıdı var. Onu biliyor. Mühür nereye basılır biliyor. Nasıl basılır biliyor. O yüzden babadan oğula geçiyor. Evet. O zaman devlet idaresi de böyle babadan oğula geçiyordu. O günün şartlarında
bir
öyle.
Bir de o dönemde evet. Dünyadaki zaten paradigma bu.
Evet.
Yani her yerde monarşi var. Hatta bugün en az İslam dünyasında var. Evet. En fazla batıda var. Evet. Bunu da unutmasın insanlar. Yani evet. Dünyada en fazla monarşi Avrupa'da vardır. Bunlar güya demokrat, eşitlik, hürriyet falan filan. Bir bakıyorsun anadan babadan. Gelen bir kral veya kraliçe.
Bunlar abi bunlar şey o eşitlik, adalet, müsavat işin şeysi.
Hikayesi.
Süslü, ambalajı. Ben bunu hep öyle söylerim ya da adama Azer balını pasta tenekelemezsen kim yer?
Tamam.
Kimse yemez ya. Ama şifalı tas, ayetel kürsi yazılı tarsın içine siyanürü koy, herkes içer. Niye? Tamam. Şifalı su diye.
Aynen.
Öyle yapıyorlar şimdi.
İşin hep aslına bakmak
en
lazım.
En menfi düşünceler bile şu anda çok müspet ambalajlar içinde alvenisi yüksek şekilde
doğru
arz ediliyor ki taraftar bulsun, müşterisi çoğalsın.
Aynen.
Şimdi Şafakçığım, sohbetimizin birinci bölümünü, lafınızı Allah kestik. Burada noktalayalım. Allah razı olsun.
Allah sana razı olsun.
Ben bu Ahmet Amiş Efendi'yi çok sevdiğim için çok da muhteşem esasında böyle her dinleyeni can evinden yakalayan çarpıcı sözleri
çok,
var.
Çok.
Sohbetlerinde bu var. O yüzden dedim onu sizinle
Allah razı olsun.
Gündeme taşıyalım.
Eyvallah.
Ama ikinci bölümde de bak Ahmet Avni konuk. O da
evet.
Çok bizim açımızdan özellikle yakın tasavvuf tarihi açımızdan çok önemli bir şahsiyet.
Abi,
onu
abi.
Gündeme alalım.
İnşallah. Zevkle.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri Şafak Barçın Bey'le bu güzel rahmet sofrası programımızın birinci bölümünü burada noktalıyoruz. Ama lütfen kulağınız ve gönlünüz bizde kalsın. Sohbetimize aynen Savaş Bey'le kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri Savaş Barçın Bey'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ama bu sefer konumuz özellikle bu güzel Ahmet Avni Konuk çalışması, sizin güzel eseriniz.
Estağfurullah.
Dolayısıyla Ahmet Avni Konuk niye bizim açımızdan önemli? 19. yüzyıl esasında bizim açımızdan en meçhul olan taraftır. Yani yakın tarihimiz maalesef en bilinmez tarihimiz.
Yakın diyoruz ama uzak.
Evet, yakın ama çok uzak. Ama işte bu tasavvuf tarihi açısından Ahmet Avni Konuk müthiş bir şey.
Çok.
Kendisi yani posta, telgraf, telefon nezaretinde çalışmış ama yani hezarfen bir insan.
Musiki, yok abi.
Musiki de yekta.
Şiir.
Ondan sonra şairlik.
İlim.
Ondan sonra ilim. Arapçadan, Farsçadan yaptığı tercümeler filan. Dolayısıyla biz Ahmet Avni Konuk'u farklı bir değerlendiriyoruz.
Kesinlikle.
Ahmet Avni Konuk'un bugün yayınlanan eserleri de çarşı kapıda bir tekkide bir sandığın içerisinde ele geçti. Metrukat. Ondan sonra orada sahipler de bunu kim yapar, kim yapar? Bizim Selçuk Eraydın ve Mustafa Tahralı hocamıza getirdiler.
Allah rahmet eylesin.
Bugün işte Selçuk mesela Mesnevi Şerhi. Biz İbn Haldun Üniversitesi olarak onu yeniden şimdi neşrettik.
Çok güzel.
Mesela.
Çok güzel abi.
O Et-Tedbiratül İlahiye mesela neşredildi.
Çok kıymetli. Evet.
Dolayısıyla Ahmet Avni Konuk.
Onu da Mahmut Erol abi tercüme etmiştir.
Evet. Derya bir insan.
Evet.
Derya bir insan. Dolayısıyla biz biraz da sohbetin birinci bölümünde Ahmet Amiş Efendi'yi gündeme taşıdık. Bir de Ahmet Avni Konuk'u sizden dinleyelim.
Eyvallah. Abi Ahmet Avni Konuk Hazretleri gerçekten bahsettiğiniz gibi, söylediğiniz gibi çok değerli ve çok ilginç bir adam. Aslında gençlere de ben genelde onu tavsiye ediyorum. Diyorum ki bizim geldiğimiz yıkımı anlamanız için Osmanlı'nın son döneminde yaşayıp Cumhuriyet'e intikal eden o köprü insanları tanımanız lazım.
Ya, köprü kadro.
Evet.
Ya.
Her alanda. Yani,
ama biz bak biz ben mesela kendimizi ben çok şanslı addediyorum. Gerek Yüksek İslam Mensubu'nda, gerekse sonra İlahiyat Fakültesi'nde hep Osmanlı bakiyesi. Osmanlı'dan yetişmiş, günümüze gelmişler, biz onlardan feyiz aldık. Ali evet. Üsküdarlı gibi,
evet.
Kemal Edip Kürkçüoğlu gibi, Ömer Nasuhi Bilmen of gibi, Allah. Ondan sonra efendim Nihat Sami Banarlı gibi, Ali Nihat Tarlan gibi,
hepsi
Allah hepsine rahmet eylesin. Bunlar muhteşem bir şeylerdi.
Kesinlikle abi. Ahmet Avni Bey de onlardan birisi.
Onlardan biri evet.
Ve
köprü,
aslında
köprü kadro diyorum ben.
Nispeten az bilinen birisi. Hatta kendi devrinde de az bilinen bir adam. Çünkü mahviyet sahibi.
Ama biraz da bu melamet anlayışının var
evet.
Ya yani tezahürü. Mesela
çok ortada gezmez.
Kemal Edip Hoca da öyle.
Evet.
Yaşarken bilmesin dünya, ölürsem bilmesin alem. Haberdar olmasın kimse kemalimden, zevalimden diyor.
Maşallah.
Kemal Edip Hoca da öyle.
Kemal Edip.
Evet. Aynen Kürçoğlu, onun gibi. Aynen. Bu meşrep kendini göstermiyor hep.
Kesinlikle.
Evet.
Şimdi
evet.
Ahmet Avni Bey abi İstanbul'da doğmuş. Küçük yaşta hem öksüz hem yetim kalmış. İşte akrabaları yetiştirmişler. 16 yaşında hafız olmuş. Hafızdır aynı zamanda. Daha sonra Mektebi hukuku kazanıyor. Hukuk mektebini birincilikle bitiriyor. Hiçbir ikinciliği yok bu zat. Yani bir şeyi yapıyorsa onun mutlaka en zirvesinde maşallah. Mektebi hukukta okurken abi o dönemde yeni teknoloji, işte bizim bugün ileri teknoloji gibi yazılım, işte bilgisayar falan gibi. O dönemde de telgraf yeni bir teknoloji, çok ileri. Osmanlı onu alıyor yeni yeni Abdülhamit zamanında. Ahmet Avni Bey de diyor ki işte bizim son sınıfta diyor. Darüşşafaka'dan mezun bu arada, onu söyleyeyim. Darüşşafaka yetimleri alıyor. Ha, onu da söyleyeyim. Yani Darüşşafaka'nın bugünkü karakteriyle Osmanlı zamanındaki aynı değil. Bunu herkes bilsin yani. Şimdi Darüşşafaka'nın Kur'an Cemiyeti'nin adı ne biliyor musun? Cemiyeti Tedrisiye-i İslamiye. Kurucular arasında Ahmet Cevdet Paşa var, Münif Paşa var. O devrin en baba adamları kuruyorlar. Neden? Yetim çocuklar garip kalıyorlar, sağda solda kalıyorlar.
Sahipsiz kalıyorlar.
Sahipsiz. Tabii. Bunu bir yani nebevi bir emir gibi görüp Allah razı olsun bu güzel vakfı kurmuşlar. Dolayısıyla İslami eğitim vermek üzere kurulmuştur. Fakat karakter değiştirmesi Cumhuriyet döneminde tamamen başka bir şey. Şimdi Ahmet Avni Bey Darüşşafaka'da okuyor. Onun son sınıfında da işte bu telgraf, posta ihtisasına ayrılabiliyor talebeler. Yani direkt Darüşşafaka'dan PTT'ye eleman almak üzere anlaşma yapmışlar. Bu da mesela ilginç bir şey. Neyse o şekilde posta telgraf nezaretine giriyor. Fakat aynı zamanda mektebi hukuku kazanıyor. Çalışırken bir yandan mektebe gidiyor. Orayı da birincilikle bitiriyor. Bunun üzerine PTT'de baş hukuk müşaviri yapılıyor. Emekli olana kadar hep böyledir Ahmet Avni Bey. Yani memuriyet hayatı, ben ona işte devlet hizmeti diyorum, o ayrı bir şey. Ben gittim PTT'nin arşivlerinde dosyasını buldum. Talebelerinin dosyalarını buldum. Şimdi Ahmet Avni Bey düşünün, memuriyeti Osmanlı yıkım dönemi, İstanbul'un işgali, mütareke, Kurtuluş Savaşı dönemi, Cumhuriyet'in kurulması ve başkentin Ankara olup İstanbul'daki bütün bürokratların Ankara'ya taşınması kurumlarla. Fakat ilginç bir şey oluyor. PTT tamamıyla Ankara'ya taşınmasına rağmen bir tek Ahmet Avni Bey İstanbul'da kalıyor. Ben onu şöyle eski bir bürokrat olarak şöyle anlıyorum. O kadar vazgeçilmez bir adam ki. Çünkü öyle bir şeyi istisnai kimseyi tanımazlar. Yani kurum gitmiş, sen ne burada oturuyorsun yani. Herkes gitmek zorundadır. Abi ona istisna tanımışlar. O İstanbul'da bulunuyor.
Ama bir defa orada bile posta, telgraf, telefon nezaretinin belki de hafızası İstanbul'da.
Aynen öyle.
Tabii. Yani vazgeçilmez bir insan.
Dolayısıyla işte Cumhuriyet devrimlerini de yaşıyor. Şimdi şöyle düşünün. Ahmet Avni Bey genç yaşta Mevlevi tarikatına intisap ediyor. Onun mürşidi Mehmet Esat Efendi'dir. Selanikli. Mehmet Esat Efendi Hazretleri'nin başka meşhur talebeleri var. Tahirül Mevlevi gibi. O da onun şeyidir, Mevlevilikte. Hatta Hüseyin Vassaf Efendi gibi böyle kıymetli, hatta sonradan şeyh olmuş talebeleri var. Ahmet Avni Bey Mevlevi, şimdi bizim kafamızda canlanmıyor yani. Şimdi bugün hani bir insanın Mevlevi kıyafetiyle sokakta gezmesi vesaire, biz onları şey sanıyoruz, belli bir seremonide. Halbuki o dönemde öyle değil. Her tarikat ehli kendi kisvesiyle gezer.
İkinci Mahmut döneminde dışarıya çıkan her derviş hangi tarikata mensup olduğu bilinecek şekilde meclisi meşayih tarafından ya da Şeyhülislamlık tarafından kabul edilen elbiseyi giymek zorunda.
Zorunda.
Kıyafet inkılabı sadece devlet memurlarından gelmemiş.
Gelmedi, doğru.
Sebep niye? Şey kapanınca, Yenişehir Ocağı ilga edilince Bektaşi tekkeleri de kapanmış. Bektaşiler de bu sefer diğer tarikatlara
sızmaya çalışmışlar.
Bu sızmaya mani olmak. Bektaşilikteki bozulmanın, ki Bektaşilik mesela demin siz Ahmet Amiş Efendi ile ilgili söylediniz. O zaman tam Ehl-i Sünnet vel Cemaat'a mensup bir tarikat Bektaşilik esasında. Daha sonra bu bozulma, özellikle şeyden sonra Şah İsmail ile Yavuz kavgasından sonra Şah İsmail diyor ki ben Osmanlı'yı nasıl bozarım? Yeniçeri'ye hulul etmem lazım. Yeniçerilik bozulunca Osmanlı'da İnzibat da bozulur, güvenlik asayişte bozulur.
Zaten Yeniçerilerde de Bektaşi tekkesine mensup tabii, oluyorlar.
Hayır, Yeniçeri ocağının moralinden sorumlu şeyh Bektaşiliktir. Şeyh de 99. odada albay rütbesiyle oturur.
Evet, komutan zaten.
Tabii askerlerin şehadet ve gaza duygusuna hazırlanmasından sorumludur. Ama oraya nüfuz ediyor. Mesela ne zaman Bektaş Şeyler, Yeniçeri Hoca şeriat isteriz diye ayaklanıyorlar ama Ramazan'da saraya gelen baklavaları yağmalıyorlar, yiyorlar. Oruçta tutmuyorlar.
Ya İstanbul'da mafyalık yapıyorlar. Tabii, bu nokta, savaşa falan da gitmiyorlar.
Bu noktaya kadar gelmiş.
Abi, çok yani. Bozulmuş. Neyse.
Bu ama orada mesela Ahmet Amiş Efendi'nin kendisine hiç tanımadan icazet veren şey Ehl-i Sünnet vel Cemaat'e mensup bir Bektaşi.
Şimdi Ahmet Avni Bey dolayısıyla Mevlevi bizzat. Hatta bir gün Mehmet Esat Efendi Hazretleri'ne diyor, sordum. Esatname diye bir kitap vardır. Ben Ankara'da Milli Kütüphane'de buldum. Bütün talebeleri Esat Efendi ile ilgili hatıralarını yazmışlar. Çok ilginç. Onların bir kısmı bu kitabımda var. Bir gün diyor üstadıma dedim ki, üstadım ben çok üzülüyorum. Neden dedi? İşte efendim bakın sizin sikkeniz var, ne güzel cübbeniz var. Ben devlet memuruyum, ben bu kıyafetle gitmek zorundayım. Ben tekkede yaşamak isterim ama devlette mesaim var. Demiş evladım hiç üzülme. Senin bu kisven senin derviş kıyafetindir. Çalıştığın yer de dergahtır. Senin hizmetin senin çilendir demiş. Şimdi dolayısıyla Ahmet Avni Bey böyle aslında genç yaşta çok kamil birisi. Hatta genç yaşta ona bıyıklı evliya diyorlar. Çünkü bütün arkadaşları zaten öyle. Mesela Yahya Efendi Hazretleri dergahının son şeyhi Abdülhay Efendi. Seyyid Abdülhay Efendi, o da biliyorsunuz Nakşi, Kadiri Meşrep bizzat. O mesela yakın arkadaş. Tahir Mevlevi yakın arkadaş. Yani sırf bu camiadan. Dolayısıyla ona bıyıklı evliya derlermiş daha gençken. Ahmet Avni Bey aynı zamanda işte örnek almamız gereken yönlerinden birisi. Çok yönlü birisi. Yani bürokratken de Zekai Dede Hazretlerine gidiyor. Ondan meşke başlıyor. Bütün hayatı boyunca onunla meşke ediyor. Dolayısıyla biz bugün Zekai Dede Hazretlerinin müktesebatını, yani Osmanlı'nın cumhuriyete gelen müktesebatını bir Zekai Dede'nin diğer talebelerinde olduğu gibi oğlu Hafız Ahmet Dede, Ahmet Irsoy ve Ahmet Avni Konuk. Bunlar çok önemli. Rafi Ektabey falan. Ahmet Avni Bey musikiyi de öğreniyor. Hatta o kadar bağlı ki Zekai.
Yani zat haliniz sanki bu şeyin Ahmet Avni Konuk'un iz düşümü gibi oldunuz ha.
Estağfurullah.
Yani gerçekten öyle.
Örnek almaya çalışıyorum.
Allah razı olsun.
İnşallah.
Güzel yani.
Allah razı olsun. Şimdi Zekai Dede Hazretlerini çok seviyor ve onun yaptığı haricinde musikide hiçbir şey yapmaz. Çok şeydir. Üstadına çok bağlı. Musikide de büyük eserleri var. Mesela çok daha genç yaşta Osmanlı'daki en büyük güfte mecmuasını yazıyor. Hanende diye vardır. Osmanlı'da da var. Düşünün yani 30 yaşında yazıyor adam. Bütün Osmanlı tarihindeki en büyük külliyattır o.
Ne kadar güzel ama
çok.
Ya.
Yani bugün araştırmacı.
Tekke musikisinin günümüze ulaşılmasında müthiş.
Sadece köklü. Tekke değil. Tabii.
Bu da enteresan. Tabii. Evet.
Ve dolayısıyla her girdiği işte diyorum ya yekta bir adam yani. Mesela en büyüğünü yapıyor. İlk defa yapar. Mesela bizim musikimizde ismi bilinen 600'e yakın makam var. Ama bunların çok azının biz eserlerini biliyoruz. Ahmet Avni Bey unutulan makamlar da dahil 119 makamı gösteren bize bir eser bırakıyor.
Allah Allah ne kadar
evet.
Güzel.
Biz mesela makamları oradan meşk ederiz. Onun satırları var. Rast satırları, işte muhayyer satırları falan. Biz önce o satırı meşk ederiz. O sana o makamın bütün duygusunu aşılar. Ondan sonra diğer eserler. Ahmet Avni Bey dolayısıyla çok da kıymetli musikide talebeler yetiştirmiş. İşte Hacı Emin Dede Hazretleri onun mesela talebesidir. Hatta şey bile, Kemal Batanay bile yani böyledir. Cumhuriyet dönemindeki birçok insanın arkadaşları ve talebeleri musikimizi yıkılmak üzere uğraşılan, yasaklanan musikimizi ayakta canlı tutan adam. Bir de sizin de buyurduğunuz gibi abi Mustafa Tahralı Hoca ve Selçuk Eraydın Rahmetli'nin yayınlamakla başladıkları Fihi Mafi tercümesi Mevlana Hazretleri'nin
Mesnevi
Şerif,
tabii.
Tedbiratül İlahiye, Sipeh Salalar efendim Risalesi. Şimdi kendisi Mevlevi olduğu için fakat çok özgün bir tarafı var. Mevlana Hazretleri ile İbn Arabi Hazretleri'ni birleştiren bir zattır. Çünkü hem İbn Arabi Hazretleri üzerine allame bir adamdır, hem Mevlana Hazretleri üzerine. Dolayısıyla genelde şerhlerinde ikisinden de istifade eder. Mevlana Hazretleri'ni anlatırken İbn Arabi Hazretleri'nden.
Mesela ben şey gördüm. Ahmet Avni Konuk'un zannederim Fihi Mafih'te.
Olabilir.
Bu Fütuhat'ta işte ilk 11 ayette müminlerin vasıfları anlatılıyor. Sonra münafıklara geçiyor. Ahmed Avni konunun orada İbn-i Arabi'den naklen tabii. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَقْطَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْسَلَ. Münafıklar Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini birbirinden koparırlar, ayırırlar. Ne o? Her yerde iman arkasından ameli salih gelir.
İç içedir bunlar.
Ama işte münafık inanır da o paşa gibi senin ameli salih yapmaz.
Maalesef.
Halbuki Allah ikisini bir arada emretmiş. Aynen. İşte münafık diyor bu birleştirilmesini emrettiğini Allah'ın birbirinden koparırlar. Müthiş bir şey yani.
Çok. İkisinde de derya bir adam.
Bayıldım bir şeydi.
Yani bir de şunu unutmayalım. Bakın bu zat medrese mezunu değil. Fakat kendi kendine ilimleri tahsil etmiş. Hatta mürşidi Mehmet Esat Efendi Hazretleri bir gün diyor bana dedi ki oğlum sen sahaflara gidiyor musun? Çarşı kapıya falan gidiyorum efendim. Sen bol bol lügat al dedi diyor. Bunu bana gençken emretti diyor. Ben de üstadımın emridir diyor. Her gittiğimde Arapça o lügatı alıyorum, Farsça o lügatı alıyorum vesaire vesaire. Çok lügatım oldu. Bunun diyor hikmetini sonradan anladım. Çünkü ben Mesnevi Şerif ve diğer eserlerimin şerhini yazarken hiç hemen hemen evden çıkmadım. Yani evimdeki o lügatlar bana hepsi kafi geldi diyor. Üstad diyor o zamanlar. Hatta şu ilginç şeyi de söyler. Ben diyor Mesnevi Şerif'te zorlandığım beyitlerde manasını şerh etmekte. Çarşı kapıda bir meczup vardı diyor. Ona giderdim, ona okurdum, o bana söylerdi.
Doğru.
Yani çok kanallı bir adam.
Demek ki o çarşı kapıdaki tekkede çıkmış.
Belki de olabilir.
Enteresan
olabilir.
Bir şey. Evet.
Şimdi Ahmet Avni Bey'in kıymetli yanlarından birisi de abi dinin mahabetini, izzetini müdafaa etmesi. Şimdi şöyle düşünün. Mesnevi Şerif şerhini emekli olmadan önce başlıyor. Vefatından 2 ay önce tamamlıyor. 1938'de vefat etti. Kabrini ziyaret etmek isteyenler Merkez Efendi kabristanında hemen tekkenin arkasında hazirededir. Ahmet Avni Bey Hazretleri'nin Mesnevi Şerif şerhi Osmanlıca yazmış adam. Fakat harf devrimi yapılmış. Yani ne o kitap basılır o devirde, tek parti döneminde Mesnevi Şerif şerhini zaten basmamışlardır. Hatta Menderes zamanında da basılmaması için Abdülbaki Gölpınar falan çok şikayet yapmıştır. Komisyon kurulmuş, bastırmamışlar Ahmet Avni Bey'i.
Allah Allah.
Tabii. Niye? Adam müstakim adam ya. Yamuklara gelmez müstakimde. Çok rahatsız ederler yani. Ondan sonra o Feridun Nafiz Uzluk falan komisyonunda onlar var. Nuri Genç Osman. Üçü Abdülbaki falan. Bu yayınlanamaz demişler. Dolayısıyla o hikaye ta Selçuk Eraydın ve hatta Mustafa Tarhalı Hoca asıl. Allah evet. Uzun ömürler versin. Ona kadar geliyor. Şimdi burada Mustafa Hoca'nın söylediği bir nüktedir bu. Gerçekten çok önemli bir şey. Diyor ki yani yazının yasak olduğu. Eski yazı yasak. Hiçbir yerde kullanamaz. Bu eser basılamaz o dönem. Fakat bütün mesaisini buna harcıyor. Yani istikbale iş yapıyor.
Tabii.
Kendi gününü böyle bizim gibi yandık, bittik efendim ne olacak? Bu devirde ne yapılır? Bu düzende şu olur, bilmem ne de bu olur. Dünya çok kötü. Abiciğim mümin bu işlere bakmaz. Mümin de bahane olmaz. Bu Allah'ın yarattığı şeydir. Bu devirde yaratmış. Demek ki bir hikmeti var. Bu mekanda bir hikmeti var.
Ya bizim,
İşine devam.
Hayır, bizim görevimiz yaptığımız işi ya, bitirmek diyor.
Aynen.
Bir gün gelir ki birisine lazım olur. Allah
aynen,
razı olsun.
Aynen öyle.
Şimdi yani, mesela tekkaya ve zevaya kapatılmış Ahmet Remzi dedenin bir dörtlüğü var. Bayılırım ben ona.
Evet.
Bazı yerlerde de ben onun böyle sellef olarak yazıldığını
hatla yazıldığını gördüm.
Yani orada diyor ki Asuman'dır kubbesi hep aktaran kandilleri. En ziya bahşa kanadili şems ile mahtır. Sett olunmakla tekaya ref olunmaz zikri hak. Cümle mevcudat zakir cihan dergahtır.
İşte bu ya.
İşte Ahmet Avni Konuk da buna inanan insan.
Tam bir örneği.
Hiç. O yüzden
çok.
Ümitsizlik diye bir şey yok.
Örnek alalım işte tabii, yani tabii. En karanlık dönemde evet, bu zat. Evet. Bakın Mevlevi sohbetlerini yemek arasında
evet.
Oradaki PTT'deki genç memurlara Mesnevi sohbeti yapıyor.
Evet.
Yemek arası çünkü çok çalışkan bir zat. Hatta Mesut Cemil'i falan şey diyorlar. Yani bir insanın bu kadar eseri, bu adam hangi ara Mesnevi Şerif şerhi yazıyor, Tedbirat-ül İlahiye, Fih-i Mafi şerhi yazıyor, o tercüme, bu tercüme. Memur adam, mesaisini düşün, musiki şeyi var, talebeleri var. Abi işte Allahu Teala bast ediyor. Yani ona bağlı olanın kapısı açılıyor. Biz bir türlü Allah'a yanaşamıyoruz. Yani Allah'a bakamıyor. Bizim derdimiz o.
Doğru ya.
Yani ya biraz da Allah'tan iste canım. Hep Ali'den, Veli'den, şundan bundan bekliyorsun. Ya, asıl evet. Patrondan bekle yani. Veren o.
Zaten şeyde yine ben Ahmet abine konuktan Mesnevi Şerhinden gördüm onu. Sarayın kapısına git, kapıyı çal ama hemen terk etme. Bekle.
Aynen.
Saray kapısı hiç kimseye ila nihaya kapalı kalmaz. Bir açan bulunur.
Maşallah.
Siz de Cenab-ı Hak'tan isteyin.
Çok, aynen.
Onun rahmeti bol.
Hazinesi bu.
Yani yeter ki istemesini bil.
Aynen. Aynen. Allah.
O yüzden yani bunlar çok güzel şeyler.
Çok kıymetli.
Bize, Allah razı olsun.
Bir de abi Robert Kolej'de biliyorsun misyoner okulu o dönemde. Oradaki papazlar, misyoner hocalar, orada öğretmenlik yapıyorlar tabii. Ahmet Avni Bey'e 17 sual göndermişler. Çok ilginç bu da. Çünkü demek ki araştırmışlar. Kim var bu sualleri cevaplandırma? Ahmet Avni Bey salık verilmiş. O 17 suale verdiği cevap da bu kitabın ekinde vardır. İnanılmaz cevaplar var. Hatta işte İncil'de Resulullah Efendimiz'in isminin şeyde geçtiği.
Anglikan kilisesine cevap var ya bir.
Her şeyin Abdülaziz Bekkin'e
evet,
Hazretleri'nin.
Evet. Hani o tip şeyler var ya.
Tabii. Var. Fakat Ahmet Avni Bey de mesela o suallere bakınca hem ilim hem belagat. Hepsi gözüküyor yani. Allah kanı gönül rahmet
var,
etsin.
Hem hikmet var.
Aynen öyle.
Hikmet var.
Abi Osmanlı'da öyle derlermiş.
Tabii ya.
Filanca için ilmi çok, irfanı yok.
Evet.
Bu çok kötü bir şey.
Tabii.
Çünkü o yükü taşıyamıyor demek evet. Yani. Hazmedememiş. Yemek çok evet yemiş de
evet.
Şişmiş.
Doğru.
Her şişkinlik hayır değil. o yüzden böyle kıymetli bir zat. Musiki yönü ayrı. Şimdi ona evet. Girersek o uzun gider.
Allah razı olsun.
Allah sizden razı olsun.
Hani Şafakcığım şeref verdiniz.
Şeref bulduk. İki mübarek insanı andırmış oldunuz.
Çok
Allah
güzel,
razı olsun.
Güzel bir program oldu.
Allah razı olsun.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri. Şafak Barkçın Bey'le bu sohbetimizi burada noktalıyoruz. Ama bir başka rahmet sofrasında bir başka misafirimizle beraber olmak üzere hepinize hayırlı iftarlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.